Ayrım 11.
Onun da gözlüklerinin arkasındaki gözlerinde memnun bir parıltı belirdi. Ben o anda bile bu memnunluğunun içinde biraz da alay karışık olduğunu sezer gibi oldum ve şaşırdım. Ama kendimi toparlayacağım yerde belki de bu şaşkınlığın tesiriyle yüzümü, o tükürülesi yüzümü onun o sırada yaktığı ve bana doğru tuttuğu kibriti uzattım. Ben daha ne olduğunu fark etmeden kibrit elinden yere düştü ve yüzümde korkunç bir tokat çakladı. Sigara ağzından fırlamış, burnum kanamaya başlamıştı. Karşımdaki saatlerden beri tuttuğu hiddet ve kini hızlı nefesler halinde burnundan fışkırtarak arka arkaya suratıma tokatlar yapıştırıyor, dizlerimi, karnımı tekmeliyor ve hırsından boğuklaşan bir sesle hiç durmadan bağırıyordu. Hayvan, sahiden karşında sigara içilebileceğini mi sandın? Siz insan muamelesine layık mısınız ulan? Senin gibi köpeğin sigarasını da ben yakacaktım öyle mi? Vatan, millet haini. Sizleri bit ezer gibi ezmeli. Eşek seni. Kanepeye kurulmuş da bana sigarasını yaktırıyor. Edepsize bak. Defol. Kapıya dönüp bağırdı. Gelin buraya. Hemen içeri giren iki memura beni gösterdi. Götürün bu rezil herifi. Her şeyi itiraf ettirinceye kadar nefes aldırmayın. Hakikaten bu defadan sonra iki gün nefes aldırmadılar. Fakat sonra ne oldu anlamadım. Galiba onlar da bıktılar. Yahut hakikaten bir şey bilmediğime kanaat getirdiler. Buna karşı alakaları birden azaldı. Vücudumdaki çürükler geçince de bıraktılar. Genç kız birdenbire durdu. Önüne bakarak. Bizim eve geldik. Siz daha gideceksiniz galiba dedi. Rıfat önünde bulundukları kapıyı gösterdi. Burası mı? Hayır, şu sokağın içinde. Fakat siz zahmet etmeyin. Elini uzatarak ilave etti. İkimizin de yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Masallar. Bir aşk masalı. Bir zamanlar bir kadın hükümdar tarafından idare edilen bir memleket varmış. Halk burada melikesinden son derece memnunmuş. Çünkü bu genç ve çok güzel kadının yurdunun insanlarını bahtiyar etmekten başka bir düşüncesi yokmuş. Sarayında kapanıp oturacağı ve kendisine eş olmak isteyecek yakışıklı şehzadeler bekleyeceği yerde kış demez, yaz demez, memleketin dört bucağını dolaşır, yüzünde keder, halinde durgunluk gördüğü her vatandaşın gamına ortak, derdine derman olurmuş. Çalışamayacak halde oldukları için zarurete düşenlere hazinesi, dermansız illetlere tutulanlara yüreği her zaman açıkmış. Yurdun her yanına dağılmış olan memurların başlıca vazifesi, bulundukları yerde hayatından hoşnut olmayan kimse bırakmamakmış. Buna kendi güçleri yetmezse, hiç vakit geçirmeden melikeye bildirirler, o da her işini bırakıp oraya yetişirmiş. Bunun için o memlekette yüzü gülmeyen insan yokmuş. Ama günün birinde melikenin sarayının tam karşısında genç bir derviş peyda olmuş. Sabahtan akşama kadar orada hiç ağzını açmadan bekler, ortalık kararınca çekilip gidermiş. Kumral, hafif dalgalı bir sakalın çevrelediği soluk yüzünde öyle dokunaklı bir ifade, derin kara gözlerinde öyle içe işleyen bir hal varmış ki, yoldan geçenler onun önüne bakar, hatta gümüş paralar atmaktan çekinirler, yere sessizce birer altın bırakıp giderlermiş. Her zamanki seyahatlerinden birinden dönen Melike, sarayının önünde bu garip dervişi görünce yüzüne şöyle bir bakmış. Gözleri onun gözlerine ilişmiş, sarayına girerken baş mabeyincisini, ''Bu adamın bir derdi var, sorun bakalım nedir?'' demiş. Baş mabeyinci hemen dervişin yanına sokulmuş. O memlekette insanları bir sözle bile incitmeye izin olmadığı için tatlı bir sesle, ''Derviş, duruşun, bakışın gamlı, içinde sakladığım bir kederim var.'' diye sormuş. Derviş gözlerini yere çevirmiş. ''Hayır.'' diye mırıldanmış. ''Peki öyleyse neden yüzün gülmüyor, neden burada bütün gün durup bekliyorsun?'' Bilirsin ki melikemiz yurdunda dertli insan bulundukça kendi de dertlenir. İçi rahat etmez. İstediğin neyse söyle, çaresini ararız. Hiçbir derdim, hiçbir isteğim yoktur. Melikemiz üzülmesin demiş. Baş mabeyinci saraya dönüp bunları hanımına anlatmış. Sonra bilmem ama efendimiz demiş. Sesi hafif ve gamlı, gülümsemesi acıydı. Melike olmaz demiş. Onun bir derdi olduğu her halinden belli. Ne kadar acı güldüğünü ben sarayımın pencerelerinden gördüm. Belki derdinin büyüklüğü onun nutkunu tutuyor. Ama ben hiçbir vatandaşımın rahatsız edildiğini istemem. Bırakın durduğu yerde dursun. Yalnız bu akşam arkasından gidin. Bakın onulmaz illetlere tutulmuş bir hastası var mı? Para yetiştiremediği bir sevgilisi mi? Derviş o akşam da önüne bir yığın halinde biriken altınları toplayıp alacakaranlığa gömülen sokaklara dalmış yürümüş. Yürümüş, şehrin kenar semtlerine gelince altınları avuç avuç torbasından çıkararak buralarda oturan ve halleri vakitleri başka hemşirelerinden biraz daha düşük olan kimselere dağıtmış. Sonra şehrin kenarındaki küçük taş bir kulübeye girerek çorbasını pişirmiş, sırtını duvara verip kalmış. Kulübenin penceresinde gün ağrıncaya kadar onu gözetleyen baş mabeyinci uyuyor mu yoksa uyumayıp da düşünüyor mu anlayamamış. Melike bunları duyunca büsbütün kederlenmiş. Memleketinde dertli bir insan var da ben ona derman olamıyorum düşüncesini içini bir kurt gibi kemirmeye başlamış. Kimseyi zorlamak, kimsenin yaptığına ettiğine karışıp tedirgin etmek şanından olmadığı için dervişin sarayın karşısında durmasına ses çıkarmamış. Ama onun günden güne sararıp solduğunu, gözlerinin daha derine kaçtığını gördükçe kendisi de eriyip süzülmüş. Kendisi de artık sarayının penceresinden ayrılmaz, tül perdelerin ardında bütün gün dervişi seyreder, onun içini kemiren dert nedir acaba diye kendini yermiş. Bir gün yine böyle perdelerin arkasından bakarken dervişin siyah, derin gözleri pencereye çevrilmiş. Bu gözlerdeki bitip tükenmez hasreti fark eden Melike, dervişin içini yakan derdi sezer gibi olmuş. Yerinden fırlayıp baş mabeyincisini çağırtarak, ''Bu dervişi sarayıma getirin, derdini kendim soracağım.'' demiş. Derviş, Melike'nin huzuruna çıkınca büsbütün sararmış. Gözlerini yerden kaldıramamış. Derdi sorulunca duyulur duyulmaz bir sesle, ''Hiçbir derdim, hiçbir dileğim yoktur.'' deyip susmuş. Ama Melike bu kısa cevapla yetinmemiş. Yumuşak, tatlı, adeta yalvarır gibi, ''Nasıl olur derviş?'' demiş. ''İnsanın içine bir dert kemirmeyince yüzü böyle solar, gözleri böyle dalar mı? Belki gönlündeki dilek sana pek büyük, pek erişilmez göründüğü için söylemekten kaçınıyorsun. Ama bilirsin ki benim yurdumdaki insanları bahtiyar görmekten başka hiçbir arzum yoktur. Hadi, çekinmeden ne istediğini söyle.'' Dilediğin fakat elde edilmez sandığın şey uçsuz bucaksız bir zenginlik midir? Her gün önüne yığılan altınları arzularına göre çok küçük bulduğun için mi azımsayıp dağıtıyorsun? Eğer böyleyse söyle, sana bitip tükenmez hazinelerimin yarısını, hayır hepsini vereyim. Derviş başını kaldırmadan sallayıp cevap vermiş. Hayır Melikem, hayır. Benim böyle bir derdim, böyle bir dileğim yoktur. Melike soluk yüzünde dolaşıp koyu kahverengi gözlerinde biriken bir kederle tekrar sormuş. Yoksa bir kadının idare ettiği bir memlekette yaşamak sana ağır geliyor da kendimi bir devletin başına geçmek istiyorsun. Eğer böyleyse başına geçtiğin devleti benim kadar belki benden daha fazla şefkatle dirayetle idare edeceğini biliyorum. Söyle, memalikimin yarısı hayır hepsi senin olsun. Derviş başını kaldırmış ama gözleri hep yerde cevap vermiş. Hayır Melikem, hayır. Benim böyle bir derdim, böyle bir dileğim de yoktur. Melike al dudakları solup titreyerek yerinden kalkmış, bir adım yürümüş. Peki nedir istediğin derviş demiş. Gençsin, güzelsin, gözlerinde doymamış bir hasretin ateşi bulutları dolaşıyor. Kendine layık gördüğün bir eş mi bulamadın? Memleketin en güzel kızları benim sarayımdadır. Söyle, bütün cariyelerimi karşına dizeyim, en sevimlisini, hayır hepsini al. Bunun üzerine derviş gözlerini kaldırıp sonsuz bir hüzün içinde Melike'ye bakmış, bakmış. Sonra sesi titreyerek, ''Hayır Melikem, hayır.'' diyebilmiş. Ama sesi boğazında düğümlenip kalmış. O zaman Melike, dervişin yüzüne uzun uzun bakmış, baktıkça soluk yanakları al al, renksiz dudakları nar gibi olmuş. Koyu kahverengi gözlerini bir ışık sarmış. Dervişin de yüzü kızardıkça kızarır, gözleri yandıkça yanarmış. Bu sefer genç kadın gözlerini yere çevirmiş. Hafif titrek bir sesle, ''Anladım derviş.'' demiş. ''İçini yakan derdi, yüreğini saran hasreti anladım. Ne istediğini biliyorum. Söyle, o da senin olacak.'' Derviş bunu duyunca yeniden sapsarı kesilmiş. Sonra yine kıpkırmızı olmuş. Birkaç kere bir şey söylemek ister gibi dudakları titremiş. En sonunda ta yüreğinin içinden derin, uzun bir ah çekerek olduğu yere düşmüş kalmış. Etraftan koşan mabeyinciler eğilip bakınca onun ölmüş olduğunu görmüşler. Dervişin yüzünde dille tarifi imkansız, baktıkça gün ışığı gibi insanı yüzüne vuran bir saadet varmış. Baş mabeyinci esefle başını sallayıp, ''Ne talihsiz adam?'' demiş. Tam muradına ereceği anda öldü. Gözlerini dervişin yüzünden ayırmayan Melike, ''Sus.'' demiş. ''Ondan daha talihli insan var mı?'' Asıl bahtiyar, bir ömür boyunca hasretini çektiği şeye kavuşan değil. ona erişeceğini anladığı anda saadetinin en yüksek noktasında bir ah diyerek düşüp ölebilendir. 1946. Devlerin ölümü. Çok, çok eski zamanlarda, bundan yüz milyonlarca yıl evvel, dünyamızın henüz bilginlerin ikinci devir adını verdikleri çağlardayken, yeryüzünde bir takım kocaman korkunç devler yaşamaktaydı. Bugün bildiğimiz hayvanların çoğu o zamanlar daha ortada yoktu. Canlı yaratık olarak denizlerdeki balıklar, birçok kuşlar, pek küçük bazı memeli hayvanlar ve kurbağalar vardı. Bir de bu söylediğimiz devler. Bunlar da çeşit çeşitti. Boyları 8-10 metreden tut da 25 metreye kadar olurdu. Kimisinin kalın, pul pul sırtı dikenli derileri, küçük bir oda büyüklüğünde başları, bir adam boyu dişleri ve boynuzları, kimisinin 4-5 metre uzunluğunda bir boynun ucunda küçücük başları vardı. Hemen hepsinin kuyrukları uzun, pençeleri tırnaklıydı. Sürüngen hayvanlar soyundan olan ve damarlarında sıcak kan dolaşmayan bu devler, loş ormanlarda, sulak, bataklık yerlerde yaşarlar, ot, et, ne bulurlarsa yerlerdi. Tembel oldukları için çok yere karınlarını ormanlarda, sularda, su kenarlarında ölüp kalmış hayvanların leşleriyle doyururlardı. O zamanlar çoğu ağaçlarda yaşayan memelileri yakalayabilmek için arka ayaklarının üzerinde doğrulurlar, uzun boyunlarını dalların arasına uzatırlardı. Onlara kaygısız ve rahat yaşamak imkanını veren ne cesaretleri ne de zekalarıydı. Sadece dev yaratılışlarına dayanarak etraflarını kazıp kavuruyorlardı. Bir yerde göründükleri zaman bütün canlılar oradan kaçışır, balıklar suyun derinlerine, kuşlar göğün maviliklerine, öteki hayvanlar ağaç kovuklarına inlere dalarlardı. İlk bakışta yeryüzünün bu tembel fakat doymak bilmez, bu aptal fakat kuvvetli, bu korkak fakat zalim devlerden kurtulacağı akla bile gelmezdi. Sular onların, karalar onlarındı. İleride zeka ve bilgisiyle bütün varlıklara hükmünü yürütecek olan insan, henüz yapraklar arasında ürkek ürkek dolaşan ve yere çekine çekine inen avuç içi kadar bir memelinin cevherinde saklıydı. Rakipsiz ve kaygısız sahip oldukları bu dünya üzerinde battal vücutlarıyla ağır ağır dolaşan, ara sıra birleşi paylaşmak yüzünden birbirleriyle boğuşan, 20 tonluk gövdelerini doyurup beslemekten gayri dertleri olmayan bu mahlukların ne günlerinden ne geleceklerinden korkuları vardı. Dünya onları beslemek, onların rahat ömür sürmelerini sağlamak için kurulmuştu. Ama yeryüzünde hiçbir şey ne kadar uzun ömürlü olursa olsun sonsuz değildir. Milyonlarca sene ortalığı kasıp kavuran, uçsuz bucaksız dünyaya kayıtsız hükmeden devlerin de sonu göründü. Tabiat ve hayat şartları önüne geçilmez sebeplerle değişmeye başladı. Bu birdenbire olmadı. Belli belirsiz kendini gösteren bir kuraklık, yine insan aklının zor kavrayacağı kadar uzun yıllarda bu devlerin rahat, yumuşak yurtları olan bataklıkları, sulak yerleri kuruttu. Bol yapraklı loş ormanlar seyrekleşti. Yeni şartlara uymasını bilen, yaratılışları buna müsait olan mahluklar yeni yeni gelişmelerle çeşitlenirler, ürerlerken bu canavarlar dev vücutlarının aradığı bol rutubeti bulamayarak birer birer kırıldılar. Kuru çöllerde bir yudum yaşlığa kavuşmak için dolaştılar, koştular, süründüler. Ellerine geçirebildikleri hayvanların sıcak kırmızı kanlarını kendi aralarında boğazlaşıp birbirlerinin damarlarındaki renksiz, soğuk, koyu ıslaklığı içtiler. Zayıflıklarını hissettikçe, eski saltanatlarının yıkılmaya, ömürlerinin sona ermeye yüz tuttuğunu anladıkça vahşilikleri arttı. Kendi yumurtalarını, kendi yavrularını bile parçalayıp yediler. Kokmuş, çamurlaşmış su birikintilerinin başında birbirleriyle boğuşup yüzlercesi birden öldüler. Ama hayat durmadan akışına devam etti. Yeryüzünde izleri bile silinen devlerin bir zamanlar hüküm yürüttükleri yerlerde yeni canlılar türedi. O mini mini memeliler gelişti. Hele onların vücutlarındaki küçücük, yumuşacık bir parça, beyin dedikleri beyaz bir yığın gitgide kudretini artırdı. O devlerle kıyaslanınca bir solucan kadar küçük kalan bir mahluk dünyaya pençeleri, dişleriyle değil, kafasıyla hakim oldu. Bulanık hatıraları, çeşitli mahlukların on binlerce nesillik değişmelere rağmen bilinmeyen yollardan bize kadar ulaşan bu devlerin varlıklarını bile o meydana çıkardı. Uçsuz bucaksız bir araştırma, bilme isteğiyle her yerleri kurcalayıp eşelerken o devlerin nasılsa çürüyüp yok olmamış kalıntılarını buldu. Hayalinde onların şekillerini canlandırdı. Onlara çeşit çeşit isimler taktı. Şuradan buradan topladığı kemikleri oyuncak gibi bir araya getirdi ve seyretti. İşte böylece bir zamanlar kudretlerine son yokmuş gibi görünen, yeryüzünden silinip gidecekleri akla bile gelmeyen bu devlerin şimdi sadece bataklıklarda tek tük kemikleri, müzelerde iskeletleri ve masallarda korkunç fakat zararsız hatıraları kaldı. Çünkü hayatın durdurulmaz akışı bunu böyle istiyordu. 1946. Koyun Masalı. Bir zamanlar iri ağaçlı, uçsuz bucaksız bir ormanın kenarındaki çayırlıkta başında çobanı ve köpekleriyle bir koyun sürüsü yaşıyordu. Çayırın otu her zaman bol ve taze, kenardan akan derenin suyu bol ve temizdi. Yazın gölgesine yatacak birkaç gür yapraklı ağaç, kışın soğuktan kaçıp barınacak kuytu bir mağara sürünün rahatını tamamlıyordu. Ama koyunların keyfi yolunda değildi. Çobandan şikayetleri vardı. Sakalına kır düşmeye başlayan bu adam, sabahtan akşama kadar bayırda uzanıp uyuklar, arada bir kavalını üfler, köpeklere bağırır yine uykusuna dalardı. Koyunların sütünü sağıp içebildiğini içer, içemediğini satar, canı istedikçe bir kuzu kesip kebap eder yahut bir koyun boğazlayıp kışa kavurma hazırlar, 2-3 haftada bir gelen celebe en yağlı koyunları, kuzuları satar, sonra yine yatıp uykusuna bakardı. Hepsi bir tarafa, bu celebin eline düşenlerin eninde sonunda kasaba varacaklarını bilen koyunlar, kanlı gözlü herif her göründükte korkudan titreşirler, birbirlerine sokuluşurlar, karşı koymayı akıl edemezlerdi. Ne yapsınlar? Bu dünyanın düzeni böyleydi. Ama koyunların arasında bu işe bir türlü aklı ermeyenler, günün birinde bıçak altına yatma korkusuyla yaşamaktansa bu işi bir kökünden halletmek isteyenler türemişti. Günden güne de bunların sayısı çoğalıyordu. Mesela bütün sürü kendi halinde otlar görünürken aralarından gözü kızmış bir koç fırlıyor, çobanın kaba etine bir boynuz yapıştırıyordu. Çoban onun peşini kovalayıp köpeklerin yardımıyla yakalasa, bir ağaca sımsıkı bağlayıp ilk gelen celebeyle bu hayvanı teslim etse bile bu hal öbürlerini yıldırmaya yetmiyor. Sonu kasaba gitmek olduktan sonra bugün de bir, yarın da bir deyip boynuz savuran koyunların sayısı günden güne artıyordu. Koyun deyip geçmeyelim. Onların içinde de ne koçlar ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı bütün koyunlar çobanla köpekle yaşamadılar ya. Onlar da bir zamanlar kasaptan, celepten, çobandan, köpekten habersiz yiyeceklerini kendileri arayıp bulurlar, düşmanlarını kendi sert boynuzlarıyla yıldırıp kaçırırlardı. Ama onların yağlı etlerine göz dikenler, sütünden yağ ile peynir, derisinden kürk ile çarık yapanlar, her şeyden önce koyunları, çobansız kalırlarsa kurdun kuşu şikarı olacaklarına, kendi başlarına açlıktan öleceklerine inandırdılar. Bu böyle sürüp gittikçe koyunlar da kendilerine inanamaz, kuvvetlerine güvenemez oldular. Sandılar ki çobanın onları canavardan koruması, önlerine bir tutam ot atması yumuşak etleri için değil, kara gözleri içindir. Ama dediğimiz gibi yavaş yavaş koyunların aklı başına gelmeye başladı. Çobanlar da günden güne kötüleşmişlerdi. Hele bu sonuncusu iyice dalgacıydı. Keyfinden, rahatından başka bir şey düşünmez, sürüye canavarlar saldırınca eski çobanlar gibi sopasını kapıp köpekleri peşine katarak onlara karşı koyacağı yerde birkaç koyun kuzu atıp başından savmaya bakardı. Günün birinde bitişik ormandaki yabani hayvanlar, canavarlar birbirine girdiler. Çünkü o sene kış sert olmuş, kurtlar, ayılar yiyecek bulamayınca azmışlardı. Onların ulumaları, kükremeleri sürünün bulunduğu çayıra kadar gelince koyunlarla beraber çoban da tir tir titriyordu. Bu aralık ormandaki kavgadan yaralanıp kaçan yahut açlıktan pek zebun düştükleri için kavgaya katılamayan birkaç sıska kurt ormanın kenarına sığınmışlardı. Korkudan şaşırmış koyunları görünce işte dişimize göre düşman diyerek ileriye atıldılar. Ama canavarların kıpkırmızı açılan ağızlarıyla iri dişlerini görünce koyunlar işin şakaya gelmeyeceğini anladılar. Köpekler de koyunlar elden gidince kendilerinin aç kalacaklarını düşünüp gayrete geldiler. Hep beraber bu sıska kurtlara saldırdılar. Koçlar başlarını öne eğip iri boynuzlarıyla canavarların üstüne yürürlerken köpekler de bir hayli havlayıp gürültü ettiler. Zaten dermansızlıktan dört ayakları üzerinde zor duran aç kurtların birkaçı gerisin geriye ormana kaçtı. Öbürleri cansız yere serildi. Bu sırada saklandığı yerden çıkan çoban sopasını savura savura tekrar sürünün başına geçmek isteyince koyunlar akıllarını başlarına topladılar. Kasabı celebi hatırladılar. Köpekler de onun sopasından kurtulmanın ve koyunlarla baş başa kalmanın sırası geldiğine hükmettiler. Hep birlikte çobanın üstüne yürüdüler. Ödlek çoban kaçıp canını zor kurtardı. Bir daha da ortada görünmedi. Bu kavgadan en karlı çıkan köpekler olmuştu. Hem çayırdaki kurt leşlerini hem de onlarla dövüşürken ölen 5-10 koyunu yiyip iyice doymuşlardı. Kuyruklarını keyifli keyifli sallayıp uzun kırmızı dilleriyle yalanarak ortalıkta dolaşmaya, gördünüz ya sizi kurtlardan da çobandan da kurtardık diye koyunlara cakas atmaya başladılar. Aradan zaman geçtikçe daha da burunları büyüdü. Meğer köpekleri köpekleten çoban korkusuymuş. Çobansız kalınca ondan beter oldular. Havladıkça kendi seslerine hayran oluyorlar, koyunları gayrete getiren, kurtları korkutup kaçıran bu sestir diye ulumalarını yükselttikçe yükseltiyorlardı. Üstelik içlerine bir de büyüklük kurdu düşmüştü. Yaralı, sakat birkaç canavarı havlayıp kaçırdıklarını sandıkları için kendilerinin öyle rastgele köpeklerden olmadıklarına inanıyorlar. Köpek ne demek, bizim aslımız kurt değil mi diye övünüyorlardı. Yavaş yavaş bu kuruntu hepsinin zihnini sardı. Koyunlara tepeden bakmaya başladılar. Onların bir kere tadını aldıkları, etlerini unutamadıkları için kenarda köşede yakaladıkları kuzuları parçalayıp yemeye, hatta biraz sürüden ayrılan iri koyunlara bile saldırmaya kalktılar. Bizim gibi soyu ormanlara hükmetmiş kahramanların miskin miskin koyun bekçiliği etmesi ne demek diye aralarda hayıflanıyorlar, tekrar vahşi ormanlardaki saltanatlı günlere dönmek istiyorlardı. Kendi gözlerinde büyüdükçe koyunları daha da küçük görmeye başlamışlardı. Onlar sadece etleri yenecek, sütleri sağlayacak mahluklardı. Biz havlayıp gayrete getirmesek bu sersemler boynuzlarını bile kullanamazlardı diyorlardı. Yanı başımızdaki kocaman ormanda bizim soyumuzdan kurtlar, hatta şu kırtıpıl çakallar hüküm yürütür. Ortalığı kasıp kavururken bizim bu çayırda kuzu gibi yaşamamız ayıp, çok ayıp. Köpeklerden kurtulmak çobandan kurtulmak kadar kolay değildi. Bunların hem sayısı çok hem dişleri keskindi. Üstelik bir niza çıksa fırsat bilip 3-5 koyunu paralayıveriyorlardı. Bunun için koyunlar işin son neye varacak diye telaş içinde bekleşiyorlar. Çobanı kovdukları gibi bu köpekleri def etmeyi bir türlü gözlerine kestiremiyorlardı. Ama köpekler en sonunda hem kendilerinin hem de koyunların başını ağır yaktılar. Bir gün daha fazla sabredemeyip ormanı zapt etmeye karar verdiler. Bu işi kendi başlarına yapamayacaklarını bildikleri için koyunları da önlerine kattılar. Siz boynuzlarınızla yol açar, karşınıza çıkanları tepelersiniz. Biz de etrafınızda bağırışır, size cesaret verir, düşmanları yıldırırız dediler. Bu seferin sonu hayra varmayacağını ile sürerek katılmak istemeyenleri alçak, korkak, miskin, hain. Sen bizim gibi damarlarında asil kurt kara taşıyan köpeklerle bir arada yaşamaya layık değilsin diye parçaladılar ve iştahla yediler. Ama daha ormanın kenarındaki çalılıklarda dört taraftan üzerlerine saldıran kurtlar, ayılar, parsar, hatta sırtlanlar ve çakallar sürüyü kısa zamanda perişan ettiler. Köpeklerin havlaması ağaçların tepelerine varmadan boğuldu. Koyunların sıcak kanı yerdeki kuru yaprakların arasında çabucak kayboldu. Hasta yahut ihtiyar oldukları için bu sefere katılamayan 4-5 koyunla bir hayli körpe kuzu çayırın kenarındaki mağarada birbirlerine sokulmuşlar. Ormandan gelen acı sesleri, yürek paralayan melemeleri, ümitsiz havlamaları dinliyorlar, korkudan titreşiyorlardı. Sesler kesilince birbirlerinin yüzüne baktılar. Ormanı zapt etmeye giden köpeklerle onların zorla sürükledikleri koyunların başına geleni anladılar. Aralarındaki iki ihtiyar koç ağır ağır mağaranın kapısına doğru yürüdüler. Kendilerini beklemek üzere orada kalmış olan iki sakat köpeğe yaklaştıkları, henüz kuvvetini büsbütün kaybetmemiş olan boynuzlarını, şimdi karşılarında şaşkın şaşkın uluyan itlerin karınlarına geçirdikleri gibi ta ilerideki deriye kadar fırlattılar. Sonra mağaradaki kuzulara dönüp şöyle dediler. Bu dünyada çobansız da köpeksiz de yaşanabilirmiş. Ama bunu anlamak için her defasında bu kadar kanlı kurbanlar verecek olursak pek çabuk neslimiz kurur. Bari siz gözünüzü açın da ileride başınıza yeniden itler, hele kendilerini kurt sanan palavracı itler musallat olursa sürüyü canavarlara paralatmadan onları def etmeye bakın. 1946 Sırça Köşkü. Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlere birinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp günü rahatlığıyla yemeği de gözlerine kestiremezlermiş. Çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün uzun bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepede oturup aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar, acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız diye acı acı düşünürlerken işlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş. Hemen yerinden fırlayıp, gelin benimle beraber bu şehirde sırça köşk yapalım, ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde rahat yaşarız demiş. Ötekiler, bu sırça köşk de nedir diye sormuşlar. Bir iki, durmayın, vakit kaybetmeyelim, yolda anlatırım diye onları peşine takmış. Bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar. Elebaşı yolda 3-5 sözlü arkadaşlarına şehre varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş. İndikleri şehir o memleketin baş şehriymiş. Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes elinden gelen işi yapar, kendi başına buyurup beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır, kazanan kazanamayana destek olur, malının lüzumuna göre başkasıyla değişir, kavgasız, dövüşsüz, efendisiz, uşaksız ömrünün sonunu bulurmuş. Günlük işlerini görmek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar, hemşirelerine hizmet etmekten başka şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kümürler küme küme durur, alıcıyla verici aracısız iş görürmüş. Ahbaplar önceden aralarında söz birliği ettikleri üzere sokaklarda aylak aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp yanlarından geçenlere duyuracak şekilde "Allah Allah, amma da acayip memleket ha" diye söylenirlermiş. Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar. Ondan çıkıp başkasına dalmışlar. Ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış. Bu yabancılar memleketin nesine acayip buldular acaba diye aralarında soruşturmaya başlamışlar. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Niye şaşırıyorsunuz Allah aşkına? Ahbapların elebaşısı, yahu sizin memleketin sırça köşkü nerede diye öğrenmek istemiş. Ne sırça köşkü? Nasıl, sizin sırça köşkünüz yok mu? O da neymiş? Elebaşı yanındaki dostlarına dönüp, aman ya Rabbi, daha sırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz, hemen yolumuza gidelim demiş. Şehir halkını daha çok merak sarmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. 5-10 adım sonra önleyip tekrar sormuşlar. Canım neymiş bu sırça köşk? Anlatın bakalım, pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız. Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu? Hadi dostlar gidelim. Halk aralarında ayaküstü bir danışmışlar, sonra yabancıların yanında sokulup, bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun? Madem ki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim demişler. Yabancıların elebaşısı, olmaz, olmaz. Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil. Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın biz de sırça köşkü olan şehre gidelim demiş. Ama halk bırakmamış. Ne lazımsa verelim. Kimselerin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz diye direnmiş. Oturup hesabını yapmışlar. Hemen işe başlamışlar. Üç ahbap sırça köşkü mimarlığını üstüne almış. Halk aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış, şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek, içecek getirir, giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş, bir kat tamam olunca üç ahbap içine yerleşmişler, halka demişler ki, İşte sırça köşk oldu demektir. Daha tamam değil. Memleketimizin şanına layık büyüklükte değil ama o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım, büyütmek lazım. Adam ayırın, yiyeceği içeceği artırın. Aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın. Biz her işinize bakarız. Halk artık bir sırça köşkümüz var diye sevinmiş. Kendi yediğinden, giydiğinden kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizmetine ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sırça köşkten emir çıkmış. Bir kat daha çıkmamız lazım. Burası hem bize hem hizmetimize bakanlara dar geliyor. Arabalar yeniden kum taşımış, sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenleri. Yapıda çalışanlara davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirmiş. İkinci kat tamam olunca üç ahbap oraya da halk arasından kendi işlerine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden su gölden yaşamanın tadını çıkarınca sırça köşkün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar. Hemşerilerini de inandırmak için gayretle kusur etmemişler. Bu yolda sırça köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş. İçi oldukça dolmuş. Sırça köşke girmenin kolayını bulan oradan çıkmak istemez, bunun tersine dışarıda kalanlar yolunu bulup içeride bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık, sırça köşk lazım anladık ama bu kadar çok odaya, bu kadar hazır yiyeceğe ne lüzum var diye şöyle bir görünecek olmuşlar. Üç ahbabın elebaşısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış. İşte demiş. Şu odada ben otururum. Sırça köşkün başında ben varım. Bensiz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur muydu? Şu odalarsa baş yardımcılarımızın. Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk. Biz idare etmesek ne köşk kalır ne siz kalırsınız. Halk pekala demiş. Ama bir sürü aylakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür? O mu? Ne diyorsunuz? Sırça köşke giren malların hesabına o bakar. Bu malları toplayanların başıdır. O olmasa hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilemezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu? Şu odadaki? Sırça köşke zamanında mal göndermeyenleri, noksan mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kastedenleri arar bulur. Öyle sütü bozukları başıboş bırakmak olur mu? Peki ya şuradakileri? Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar. Bunu da anladık. Ya bu odadaki? Sırça köşkün odalarını süpürtür. Halkı ne sorduysa cevabını almış. Bütün odalarla bu odalarda aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağıymış. Artık bir sırça köşk olduktan sonra onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça halkta onlara doyacak takat kalmamış. O zaman sırça köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini, giyeceğini zorla almışlar. Ayak diriyenleri götürüp sırça köşkün bodrumuna kapamışlar. Halk başına kendi saldırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış. Çünkü sırça köşkün adamları gezdikleri, dolaştıkları yerde onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri buna inandırır, inanmayanları ise bin bir zulüm, bin bir hileyle sustururlarmış. Sırça köşkün de gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için kendilerini besleyenlere, buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler, yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar, memleketin halkına, bir köylünün inekleriyle köpeklerine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın gözü yıldığı için elindekini avucundakini vermiş. Artık bir gün verecek bir şeyi kalmamış. Çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyunu da vermeye çağrılmış. Getirmişler, teslim etmişler, söve saya dağılmaya başlamışlar. Onların böyle homurdandığını, artık verecek bir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşısı sırça köşkün balkonuna çıkmış, sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki: "Ey millet, birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara katlandınız ama dostun düşmanın hayran olduğu bir sırça köşkü elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında 3-5 çuval ekin, 4-5 davar nedir ki? Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz. Sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın, bugün getirip bıraktığınız koyunların bile hepsini yemedik, boğazımızdan kestik. Bir kısmını size geri vereceğiz. Bütün koyunların kelleleri halka dağıtılsın." Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkar, biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip, yüzülüp kebap edilmeye başlanan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar. Kelleyi alanlar dağılmak üzereyken içlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağırmış: "İyi ama bu başın beynini almışlar." Elebaşı balkondan seslenmiş: "Öyle, fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pişirmesini bilmez, ziyan edersiniz." Başka biri: "Peki ya bu başların dili de yok?" diye haykırmış. Elebaşı aşağı doğru eğilmiş: "Canım, dilin size lüzumu yok. Yemesini beceremezsiniz." Bir üçüncüsü: "Yahu bu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar." Elebaşı ona da cevap vermiş: "Siz o gözünde nasıl kullanılacağını bilemezsiniz. Vazgeçin ondan da." Bunun üzerine halk beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken aralarında canından bizmiş biri: "Böyle başın da bana lüzumu yok." diyerek boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş. İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş. Hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada şangır diye koskocaman bir gedik açmış. Halk her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce elindeki kelleleri birbiri arkasında ona fırlatmaya başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş, yıkılmış, içindekilerin çoğu cam kırıklarının altında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki 5-10 kişi zor kurtulmuş. Halk sırça köşkün enkazını çabuk temizlemiş. Dünyada onsuz da yaşanabileceğini anlayarak eski hayatına dönmüş. İşini yine arasından seçtiği adamlara gördürmüş. Ama sırça köşkün kötü hatırasını uzun zaman zihninden çıkaramamış. İhtiyarlar çocuklarına ondan bahsederlerken şu nasihati vermeyi unutmazlarmış. Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter. 1945. Kitabın sonu.